Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün konuğumuz Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü. Hoş geldiniz Canan Hocam.
Merhabalar, yayınlar olsun hepimize de.
Teşekkürler. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınların, Türkiye'deki kadınların aslında sorunlarını konuşacağız. Kadın istihdamından aslında başlamak istiyorum hocam. Yani kadınların kayıt dışı istihdamları gayet fazla, maaşları düşük, istihdama katılım oranları da düşük. Aynı zamanda kadınların sendikalaşma oranı da erkeklere göre çok az. Ya bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu nasıl azaltılabilir?
Aslına bakarsanız kadının çalışma hayatının önündeki engelleri çok konuşuyoruz biz. Bir kadının istihdama akredite edilebilmesi için önce eğitimini tamamlaması lazım. Biz hala kız çocuklarının okullaşmasını konuşuyoruz. Erken yaşta ve zorla evlendirilmelerini konuşuyoruz. Çalışma hayatına atılacak. Orada da bakım yükünü konuşuyoruz. Bir tarafıyla kreşlerin kapatıldığı, kamu kreşlerinin kapatıldığı, dışarıda kreşlerin ücrete yetişemediği aileler tarafından bir kreş sorunu var. Bir de geleneksel yapı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle hala bakım yükünün bütün sorumluluğu kadınlarda. Bunu da bırakın, bunlar da geride kalsın. Kadın iş hayatına atıldığı andan itibaren ne zaman evlendin, ne zaman doğum yapacaksın, doğum yaptıktan sonra çalışacak mısın gibi ya da izne ayrılma sorumluluğu da çocuk bakım yükü bizde olduğu için eşler arasında bir dengede değil. Tüm bunların için bir de görünmez ev emeğinde değerlendirmelerin yapılmadığı. Bu nedenle ben aslında Dünya Kadın Emekçiler Günü demiyorum, Dünya Kadınlar Günü diyorum. Çünkü evin içinde çalışan kadının emeğini görmediğimiz bir dünyada sadece dışarıda çalışanın kadınların gününü kutlamak, anmak ya da geçmişe dair hesaplaşmaları ve bugüne neler getirdik, neler yapıyoruz'u konuşmanın bir eksikliği olduğu düşünüyorum. Tüm bu süreç içinde eşit işe eşit ücretin hala olmadığını, kadınların sosyal güvencelerde merdiven altı dediğimiz noktalarda daha çok bu şekilde kullanıldığı ve ciddi anlamda hayatın ekonomik sistemin çöküşe geçtiği andan itibaren ikame olarak kadınların kullanıldığı bir dünyadan bahsediyoruz. Yani nasılsa erkek işçiler giderse gitsin arkada ondan daha az ücretli, daha sosyal güvencesiz bir süreçte kadınları alabiliriz düşüncesi hakim. Ki biraz da bu süreçte mülteciler de bu ikame rolünü kadınlardan almaya başladı aslında. Artık erkekler ve kadınların yerine ikamede mültecileri kullanabiliyoruz. Daha az emek, daha çok emek, daha az ücretle ve sosyal güvencesiz olarak. Biz diyoruz ki sendikalaşma hakkının her yere girmesi gerekiyor. Hatta ufacık bir deneyimi paylaşmak isterim. Bunu da çalışma hayatı üzerine çalışmalar yapan, uluslararası çalışma hayatı üzerine İLO'yla da görüştüm. Biz ofislerde, bürolarda 3-4 kişinin çalıştığı işte bu mimarlık ofisi oluyor, mühendislik ofisi oluyor, mali müşavirlikler, noterlikler neresini söylerseniz söyleyin. Bu daracık ofislerde 3-4-5-6 kişi çalışanlarda hiçbir sendikal hakkı tam olarak yapamıyoruz. Bu konuda sendikalaşmanın yanında kadınlardan birçok taciz ve aslında sıkıntı geliyor, mobbing geliyor bizlere ve mobbingle ilgili sendikal bir hareket olmadığı için haklarını savunabileceği bir süreç de yok. Bunu çok iyi kullanıyor patronlar ve bu süreçte de ofiste bu çalışanlar üzerine istenilen senaryolar ya da şiddet ve taciz uygulanmış oluyor. Biz bu süreç içinde büro emekçileri sendikasıyla görüşmeleri, işte bu süreçte meslek örgütlerinin başkanlarıyla görüşmeyi ve her noktada kadınların sendikal hakka erişmesi adına çaba sarf etmeyi kendi stratejik planımız için 2024 için aldık. Bu adımı atacağız çünkü şiddetle ilgili artan oranda bu tür şikayetlere bariz şekilde muhatap kalıyoruz. Ama biz sadece 8 Mart'larda bunları konuşarak hani laf üreten bir federasyon değiliz biliyorsunuz. Her alanda her şekilde devam eden sürdürülebilirliği hayata geçiriyoruz ve sadece bu sorun ana noktasında bile toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin varlığını çok derinden hissediyoruz.
Hocam ben peki yani Türkiye'ye genel olarak baktığımızda, düşündüğümüzde yani sizce kadınlar en fazla neyle mücadele ediyor bugün?
Yaşam, hayatta kalmak. Yani şu an hepimizin sadece sizin ya da benim değil ya da şiddet evinde şiddet gören evli ya da partner kadınların değil tüm kadınlar olarak aslında ya eve ya ofise ya da yaşam alanlarımıza sağ salim dönmeyi düşünüyoruz bence. Bu son özellikle 2024'ün bir günde 7 kadın katledilen yaşama dair umudun tükendiği günlerinde birinci sıkıntımız bu. Bu İstanbul Sözleşmesi'nden özellikle çekildiğimizden beri yargıdan aldığımız cezasızlık kararları da bizi sıkıntıya boğuyor. Bu cezasızlık kararları faili güçlendiren, failin bu konuda cesaretini arttıran sonuçlarla bizlerin tutanaklara yansıyan görünümleri. Birinci olayımız bu. İkinci ve en önemlisi yoksulluk. Bunun adına kadın yoksulluğu da diyebilirsiniz, çizgi çocuk yoksulluğu da diyebilirsiniz. Genel çerçevede de toplumsal yoksulluk diyebiliriz. Toplumsal yoksulluğu ekonomiyle buluşturabilirim. Toplumsal bir de yoksunluk var. Yani ahlaktan yoksunluk var. Medeniyetten yoksunluk, çağdaşlıktan yoksunluk, tüm bunların yan yana gelmesiyle aslında şu dönem iki önemli konuyu çok biz ön plana alıyoruz. Bir, yaşam hakkımızı savunma mücadelesi. İki, bunun içine hemencecik toplumsal hareket olarak da laikliği eklemek durumundayım. İkincisi de yoksunluk olarak gelen bir sürecin içinde o yoksullukla mücadeleye koymam gerekiyor. Çünkü bu yoksulluk tıpkı Sovyet rejimi yıkılırken aslında karşımıza çıkaran başka türlü sonuçları doğuracak ileride bizim için. Bu nedenle tedirginiz. Yaşlılarımıza gereken beslenme önemini veremediğimiz için oralarda sıkıntılar ve ilişkilerde evlat baba anne ilişkilerinde yarattığı sıkıntılar da bu yoksulluğun sebebinde şiddete dönüşüyor ve bize ulaşıyor bu konularda. Tüm bu işin içinde ana eksenimiz aslında şiddet ve yoksulluk, ama alt eksenleri de birbirinden ayırabilecek konumda değiliz. Biraz önce size söylediğim erken yaş evlilikleri, erken ve zorla yapılan evlilikler, kız çocuklarının geleceğine dair hayatın karartılması, çalışma hayatında sıkıntılar, eğitime geçen 2023 yılı eğitim dönemi başladığında 800 bin öğrenci okullaşamadı. İşte şehirlerde yaşanan ev kiralarının artması da bu yoksulluğun içinde ödeyemediğiniz barınma sorununu gündeme getiriyor dolayısıyla. Tüm bunların yanı sıra asıl bizim enerjimizi geçtiğimiz 2023'ün 6 Şubat'ından beri depremler, yaşadığımız depremde oluşan ve kadını ikinci mağduriyete de sevk eden depremin sonuçları var elimizin önünde desteğe gitmemiz gereken. Yani açıkçası Türkiye bir sorunlar yumağı, çözüm üretmeyen iktidar ve muhalefetin de işbirliği yaptığı bir yönetim şekli aslında.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Hocam çözüm üretilmezken bir yandan da hani siz de söylediğiniz laiklik üzerinden birazcık da o konuya da değinmek istiyorum. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılma sürecine baktığımızda önce pek çok işte gerici odaklar İstanbul Sözleşmesi'ne hedef gösterdi. Sonra iktidar kendi aslında döneminde hazırlanılan bir sözleşmeden çıktı. Yani bu yüzden laiklik neden önemli kadınlar için özellikle?
Ben hep bir yerlerde anlatırken ufacık bir anıyla başlıyorum. Cumhuriyet mitinglerinin İzmir ayağına Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu organize edenlerin başında geliyordum. Ve biz o mitingden sonra Türkiye'de laikliğin önemini o zamandan biliyoruz. Biraz daha geçmişe döndüğümüzde ben Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'ndan önce Kadın Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği'nin başkanlığını yapardım. Orada da Sabiha Gökçen ve Afet İnan ne diyelim fikirlerine, bilgilerine, donanımlarına ve deneyimlerine sahip olan birçok arkadaşla birlikteliklerimiz olmuştu. Yani laikliğin önemini aslında biz çok önceden bu ülke için anayasal düzen de değişmez maddelerinden biri olarak da hayatımızın içinde gördüğümüz bir tabloyken bugün o dönemden sonra bize laikçi teyze demeye başlamışlardı. Aradan zaman geçtiğinde yurt dışından gelen tezlerle Türkiye'deki kadın hareketini inceleyenlere laiklik ya da işte bu konudaki çalışmalar dendiğinde adres olarak federasyon olurdu ve laikçi teyze orada Canan Güllü var. Geçin oraya denirdi. Geçtiğimiz yıldan itibaren aslında Türkiye'de herkesin laiklik konusunda aslında kadının çağdaş, demokratik ve yaşamsal düzlemi içinde vazgeçilmez bir özgürlük olduğunu, bağımsızlık olduğunu net olarak anladı ve sanal alemde aslında birçok yobazın, birçok sahte din hocasının da bu bağlamda yaşam haklarımıza karışma iznini aldığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Yok pantolonla gidemezsin, yok üniversiteye gidemezsin, oturamazsın, kalkamazsın. Neredeyse hani utanmasalar diyeceğim, belki utanma da olmayacak. Nefes alamazsınız, yaşayamazsınız da diyecekler zamanı geldiğinde. Bu anlamıyla aslında bizim için ta Cumhuriyet kazanımları dediğimiz mücadelemizi yaptığımız dönemden itibaren laiklik vazgeçirmemiz, insan olarak, eşit birey olarak ve kadın olarak yaşam haklarımızın ana temel garantisi. Nasıl ki hukuk bizim için eşitliği sağlayan bir mekanizma ise, bu mekanizmanın hayata geçmesinde de devletin laik olması, devlet kurumlarının laiklik bakımından bu süreci takip eden bir işleyişi hayata geçirmesi sorumluluğu ve sorumluluğu vardı. Bu anlamıyla da bu sorumluluğun yerine getirilmediği noktalar ki bunları çok yaşıyoruz şimdilerde. Örneğin Türkiye laik bir devlet diyoruz ama okullarında çerez eğitimi adı altında 10 yaşına, 5 yaşına, 8 yani ilk öğretimden itibaren bambaşka duygularla, farklı bir psikolojiyle öğretime geçiliyor. İşte bu laikliğe aykırı bir durumdur. Ya da müftüye nikah yetkisi dediğimiz olay laiklik ülkesi olduğu zaman bir belediyede nikah kıyan ama biz müftüye nikah yetkisi vererek o delinmez, görünmez anlamında uygulamanın delindiğini ve bu süreç içinde laiklik ilkesinin de işlevsizliğine doğru yol alındığını görüyoruz. Türkiye'de kadınlar için olmazsa olmazdır bu. İnanan kadın için de budur, inanmayan kadın için de. Etnik ve mezhepsel kimliklerin ne olursa olsun kadınlar için aslında dayanaktır. İşte miras hukukundan faydalanması için nasıl medeni kanunun geçerliliğini savunuyorsak, Türkiye'de nefes alırken yaşamımıza ve özgürlüğümüze karışılmamasının teminatı da laikliktir. Bunu savunmaya devam edeceğiz son nefesimize kadar.
Hocam aslında medeni hukuk tartışmalarına da geldiğimizde şey görüyoruz. Yani yine kadınların kazanımı anladığımız kadarıyla hedefte. Çünkü bu medeni hukukta ne var? İşte miras hakkı var, boşanma hakkı var, çocukla evlilik ve nişan yaşı var, miras hakkı vesaire var. Şimdi bu da hedefte ama biliyoruz ki bunlar yine hani kadınlar kazandı. Şimdi bunun da bir tarihselliği var aslında. Hani hep şey tartışması oluyor ya, bize verilmedi, biz kendimizi aldık. Çünkü bu nezih muhitlerden işte kadın hak hırkasını okuran kadınların da hani
Daha
getirdiği bir
önceden
miras. Evet.
1850'lerde sevgili Esra'cığım,
Hı.
1850'lerde bir kadın mücadelesi var ve her yerde de soruyorum soru olarak Türkiye'nin ilk siyasal partisini kim kurmuştur? Bugün karar mekanizmalarında göremediğimiz ve kıymetini ve değerini de
Evet.
bilemediğimiz Nezihe Muhittin ve arkadaşlarıdır
13
aslında.
kadın.
Oradan baktığınızda o mücadelede hem Cumhuriyet'in kurtuluş döneminde, yani Cumhuriyet'e geçiş döneminde hem kuruluşunda yer alan kadınlar olarak halkalardan biri, sen de ben de ya da bizimle beraber çalışan arkadaşlardı. Dolayısıyla bu çağdaşlık zemininin mücadelesi bize birileri tarafından ikram edilmedi. Ben sadece burada bu cümleyi söylemek zorundayım. Bizi anlayan, bizim mücadelemizin farkındalığıyla bir liderlik vasfını ortaya koyan Mustafa Kemal Atatürk var. Onun hakkını hiçbir şekilde bir yerlerde teslim etmeden yola devam edemeyiz. Ama bu mücadelenin yapılışının ta Osmanlı'dan Cumhuriyet'e döneminde kadının mücadelesi var. Görmek liderliktir. Zaten lider olmanın özelliği de bu durumu analiz edebilmek ve oradan sonuçlar çıkarabilmekti. Evet, biliyorum önümüzdeki dönemde bir torba yasa içine koyulup medeni haklarımızdan bizi soyutlamaya çalışacaklar. Bir tiyatro oynanıyor Türkiye'de. Siyasal iktidarda kalabilmek için birilerine bir şeyler sunuyor. Birileri bir yerlerden o bulundukları konumu kaybetmemek için insanları kullanıp işte duygularıyla, cennet, cehennem, inanç, ibadet gibi gerçek olmayan duygularıyla ama gerçek olan ibadet ve inanca hiç kimse dokunamıyor ve öğretmeye de yanaşmıyor. Ben Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmiş bir kadınım. İçeriğinde bana bir Müslüman olarak ne görevler verildiğini çok iyi biliyorum. Buna göre kimsenin inanç konusundaki ikazına, inanç konusunda beni yönlendirmesine izin vermeyerek de Allah'a şirk koşmuyorum. Çünkü yapılan işlerin hepsi şu an şirk koşan bir tavır. Böyle söylemiş, öyle söylemiş. Şurada bunu demiş, burada yok öyle bir şey. Okusun, herkes okusun. Okuyabilen için, gerçi Türkçe meallerini de değiştirerek aslında orada kendi duygu ve düşüncelerini ortaya koyan, tavır ve tarz çalışma içindeler. Tehlikeyi büyük boyutlarda taşıyorlar aslında ama unuttukları bir şey var. Bizim sizinle şu an ekranda konuştuğumuz teknolojiyi unutuyorlar. Bu teknoloji her bireyin elinde ve her birey bu akıllı telefonla dünyada neler olduğunu, inanç skalasındaki cinselliğe kadar inen ve oradan yararlanmaya kişileri bilimsellikten uzak, ilimden uzak duygularla, eğitimden uzak duygularla sadece kadınları cinsel obje haline getiren duygu ve düşüncelerine hakimler. Bence sokağa çıksınlar, sokakta neler olduğunun artık farkına varsınlar. Çünkü sokak çok değişti. Özellikle son Covid döneminden beri hakikaten çok alanda olan bir kadın olarak bu değişimin çok farkındayım ve görüyorum. Bu ülke evet laiktir. Bu ülke medeni kanuna sahip. Genç nesne, orta yaş nesne kadınları ve kadın dostu erkekleriyle varlığını korumak üzere sözlerini vermiştir. Belki siyasal ideolojiler noktasındaki sonuçlara bakıp hala insanları bu süreç içinde medeniyetten uzaklaşacağını sanıyorlar ama ben biraz önce size hem muhalefetin hem iktidarın aslında birbiriyle paslaşarak sürükledikleri bir yoldan bahsettim. Dolayısıyla suçu sadece iktidara atmıyorum. Muhalefetin suçu nedeniyle de bugün tercihlerini doğru gösteremeyen insanlar sahada laiklik için, medeni hakları için savaşmaya hazır durumdalar.
Hocam yani aslında bu kadar baskıya da rağmen biz görüyoruz ki kadınlar her yerde en önde. Burada en güncel işte direnişlerde öndeler. Agrobayı, Özak Tekstili işte ve Anadolu'nun bir yerinde yani Antep'te
Her
vesaire
yerde.
işte İstanbul'da kadar da geçtiğimiz günlerde kadınlar bir direniş gösterdi. Mobbinge karşı karşılaştıkları her şeyde karşı bir duruş sergiliyorlar. Bununla dair ne söylemek istersiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Geçmiş kadın mücadelesinin artık gerçekten ortaya çıktığının, bunun artık damarlarda hani kanımıza işlemiş bir vücut bulduğunu söyleyebilirim. Örneğin kadın cinayetleri sayısında koruma kalkanı oluşabilse devlet mekanizmaları tarafından ben kadın cinayeti olmayacağına inanıyorum. Çünkü evdeki şiddeti çekemeyen, çekmek istemeyen, artık bunun insan hakları ihlali olduğunu gören kadınlar alandan ne yapıyorlar? Kolluğa gidiyorlar. O kolluğun gerçek görevini yapabilse bugün bu sorunları halletmiş olacağız. Yani kadın kendini birey olarak görmeyi ve bu bireyliğinin sorumluluğuyla haklarının bilincinde ve farkında. Bu kimi zaman bir tarım işçisi olabiliyor, kimi zaman bir tekstil işçisi olabiliyor, kimi zaman özel sektördeki bir kurumun ya da medyanın bir bölümünde kendi haklarını savunma noktasında ödünlerini kazançlarından vazgeçerek hak arayış mücadelesinde olabiliyor. Biz kadın örgütleri biliyorsunuz 8 Mart'ların gecesinde ya da olağanüstü durumlarda ve Covid'de bile sokaktan hiç içeri girmedik. Ben hep söylüyorum yani bu mücadele zaman zaman dille, zaman zaman bildirilerle, sahada çalışarak eylemlerle ama asıl da sokak mücadelesiyle gelen bir mücadeleydi. Bu nedenle kanımıza gerçekten işlemiş. Yanlışı söyleyemezsiniz. Hadi bizler yaş almış insanlar olarak bir bakıyorsunuz ki bu mücadelenin içinde ben 37 yılı tamamlamış bir kadın olarak bundan vazgeçmem ama sizin gibi genç arkadaşlarla medya alanında görüşüyoruz, fabrikalarda görüşüyoruz, eğitimlerde biraz önce bir toplantıdan çıktım ve gördüğüm bütün o sürecin içindeki genç arkadaşlara da teşekkür ettim hatta bunu ihmal etmeyerek durdukları noktada feyiz aldık diyorlar ama okuyorlar işte demin söylediğim o teknolojik bilgi ve donanımla dünya gençliği nerede, dünya kadınları nerede, dünyada kadın erkek eşitliği ne durumda, devletler bu konuda neler yapıyor, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik maddeleri neler, buralarda neler yaptık sorgulamaları üzerinde medeniyeti ve bilimselliği aklın yolunu tercih ediyor. Ben bu nedenle ülkeme güveniyorum, ülkemin aklı selim vatandaşlarına, kadınlarına, erkeklerine güveniyorum. Hangi ideolojide olursa olsun ortak payda da kendi hak savunularını getiriyor ve kadının insan hakları aslında bir politika üstü noktadır. Yani burada hani kadın cinayetleri politiktir dediğimiz nokta neydi? Politikayı uygulamayan siyasilerin vardığı, ulaştırdığı sonuçtan bahsediyoruz. Dolayısıyla da burada yine politikacıların alamadığı eylemlerin sonucunun karşısında boynunu bükerek ah ne yapalım işte biz de buna razıyız diyen milleti görmüyorum. Daha çok itiraz eden, daha çok konuşan, her konuşanın bir tweetiyle aslında gözaltına alındığı ya da konuşma özgürlüğünün yasal boyutlarda cezai müeyyidelere girdiği bir dönemde bile konuşmaktan vazgeçmeyen bir ülkeyiz. Konuşacağız, daha çok konuşacağız, daha çok ses yükselteceğiz. Ta ki bu memleket çağdaşlık ve cumhuriyetin 100. yılının hani geldiği noktalarda var olması gereken yerde olana kadar.
Hocam, yani birazcık sona doğru da geliyoruz. Peki sizin gözlemlerinizle şu anki kadın mücadelesini neler bekliyor? Bu AKP iktidarının 21 yıllık yaptığı o kadınlara saldırıyı da düşündüğümüzde, yerel seçimler de yaklaşıyor. Bunun sonrası da var.
Ben biraz önce söylediğim cümleyi tekrar söylemek istiyorum. Sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yasal boyutlarda yaptığı sonuçlar değil. Örneğin yerel seçim geliyor. Partilere bakıyorsunuz, karar mekanizmalarında kadın yok. O halde kadının insan hakları savunusunu yaparken kadınları görmeyen, onları değerlendirmeyen zihniyetlerle de mücadelemiz var. Biz bu dönem aslında her birey olarak sokakta rastladığım, gördüğüm kadınlardan sorguladıkları bilince bakıyorum. Biz artık ölmek istemiyoruz. Biz artık kadın erkek ilişkisinde erkeklerin bir adım önde olduğu, çalışma hayatında tercih edildiği tabloları görmek istemiyoruz. Eğitime erişmekte kızdın ne işin var ya da para yok seni gönderemeyiz söylemlerine karşı gelmek istiyoruz. Medyada sadece cinsel obje olarak kullanılmak yerine ya da aslında dizilerde şeytanlaştırılan kadın modellerine karşıyız. Dolayısıyla örneğin özel sektörde çalışıyoruz. Bu tür olaylarda reklam verilmemesi yönünde onları işbirliğine davet ediyoruz. Kabul eden arkadaşlarımız çok fazla özel sektörde. Tüm bu çalışmaların her birinde yani biz göz açık sahalara ineceğiz belki ama bu sahalara inmek sadece eylemsel değil, kapı kapı dolaşıp her bireyin kazanmış olduğu hakların farkındalığıyla elinden gidenlerin neler olduğunu daha da değişik olarak siyaset zemininin farklılaşmasını sağlayacağız ve gerçek anlamda halkın yaptığı siyasete erişmeye gayret sarf edeceğiz. Bu bizim boynumuzun borcu. Kadınız, varız. Biz biat etmeden, itaat etmeden varlığımızla ayakta duracağız ve bunun sözünü her zaman söylüyorum. Mücadele kazandırır, dayanışma yaşatır.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.